İyi akşamlar. Bu akşamki hayata dair programımızın konuğu Sayın Ülkü Söylemezoğlu. Türk siyasetinin tanınmış isimlerinden birisi. Hoş geldiniz Sayın Ülkü Söylemezoğlu.
Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Hoş bulduk. İyiyim. Nasılsınız?
Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim.
Çok önemli bir görev yapıyorsunuz şu anda.
Çok teşekkür ederim. İzin verirseniz ben kısaca sizinle ilgili seyircilerimize bir bilgi vereyim.
Tabii buyurun.
Sonra programımıza başlayalım.
Buyurun.
Sayın Ülkü Söylemezoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Devlet Lisan Okulu Almanca Bölümü mezunudur. İmar ve İskan Bakanlığı, Mesken Genel Müdürlüğü, Plan ve Program Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel Holding Genel Koordinatörlüğü yaptı çeşitli yerlerde ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanlığı, Hür Demokrat Parti kurucu üyeliğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17. dönem MDP ve 18. dönem ANAP milletvekili olarak görev yaptı. Elbistan Kahramanmaraş doğumlu Sayın Ülkü Söylemezoğlu. Tekrar hoş geldiniz diyorum
Teşekkür
efendim.
Teşekkür ederim.
Türk siyasetinde son günlerde çok fazla istenmeyen olaylar yaşıyoruz. Sizin de iki farklı partide milletvekili olarak ve bürokraside de çeşitli görevlerde bulundunuz. Çeşitli görevleriniz oldu. Daha barışçıl, daha yumuşak üsluplu, daha güzel bir politik ortam nasıl sağlanabilir? Türkiye'nin yükselişi, yeniden kardeşlik dostluğun temini nasıl sağlanabilir efendim?
Ben 1959 yılından itibaren Türkiye'nin hizmetine girdim. Bürokraside, sonra da politikada. Adım adım geldiğimiz noktayı yakından izledim. 70'li yıllara, 90'lı yıllara çok üzüldüm, kaybedilen yıllar. Çünkü o yıllar hep böyle karşılıklı kavgaların, çekişmelerin olduğu dönemlerdi. O yüzden 2002'den sonraki dönemi keyifle izledim. Bu istikrar, bu gelişme, bu kalkınma, dünyanın 17. büyük ekonomisi olmak falan çok keyif veriyordu bana doğrusu. O yüzden çok üzgünüm. Yani şu gün gelinen noktadan çok üzgünüm ve bunu ben Türkiye'nin yararına görmüyorum. Yani olayları siyasiler kullanırlar. Muhalefet kullanır çünkü eline bir fırsat geçmiştir. Hiçbir daha ben bu iktidarı elime geçiremem diyenin eline bir şey geçti mi kullanır. Benim düşüncem diyorum ki keşke Türkiye'nin bir büyüğü olsa da dese ki durun ey siyasiler, önce memleketin huzuru, birliği, dirliği gelir. Sizin seçiminiz, meçiminiz sonra. Onu zaten millet verecek kararını. Ama şu kavgaya bir son verin. Eğer bir takım iddialar varsa bu iddialar her zaman doğru mu değil mi? Bunun yargısı var. Çeşitli kanallar var. Çözülür. Sonra ben bu bütün politik hayatım boyunca öyle iftiralar, öyle birbirinin hakkında konuşmalar duydum ki yüce divanlara gidildi falan. Bir sürü insanın adı yıpratıldı, sonra boş çıktı. Yazık oldu. Hem o insanlara hem o yıllara. Ben bu kavganın, bu çatışmanın bitmesinden ve tekrar seçimlere huzur içinde gidilmesinden yanayım.
Esasında halkımızın tamamı böyle düşünüyor.
Evet.
Yani medyada maalesef bu kavgayı kışkırtan, işte devam etmesini sağlamaya çalışan bir takım kişiler var. Bazı yurt dışından tabii ki müdahaleler oluyor. Bu açık. Mesela bu 1970 ve 80'li yıllarda da ciddi şekilde dış müdahalelerle
tabii.
Türkiye'de sağ-sol çatışmaları temin edildi. Darbeler oldu. Arkasından bir gün içinde sükunet temin edildi dendi. Tabii bunlar o kadar... Yani bize inandırıcı gelmiyor. Demin çok önemli bir şey söylediniz. 2002 yılından beri çok ciddi bir ekonomik yükselişi var Türkiye'nin. Dolayısıyla da her Türkiye bir doğrultuya, bir düzlüğe eriştiğinde, her güçlenme pozisyonunda
Doğru.
olduğunda, ekonomisi güçlenmeye başladığında
evet.
mutlaka dışarıdan müdahaleler oluyor.
Evet.
Ve eskiden biliyorsunuz çeşitli ülkelere operasyonlar yapıldı, askeri operasyonlar yapılırdı. Şu anda dönem değişti. İç karışıklıkla, iç bölünmeyle yapmaya çalışıyorlar. Biz de
Doğrudur.
Bu sefer bu oyuna gelmeyelim diyoruz.
Türkiye'nin 83'lü yıllarda hedefi ihracatı 10 milyar dolara çıkarsak da döviz problemimiz, bugün 130 milyarlara ulaşmış bir ihracat kapasitemiz var, büyük bir dış ticaret kapasitemiz var. Bize rahmetli Özal'ın bir tavsiyesi vardı. O biliyorsunuz onun şeyi şuydu,
Biliyorum.
Bütün görüşleri ve bütün düşünceleri birleştirip Türkiye için kullanmak. Bu millet kavgayı, siyasilerin birbirine kötü söylemesini sevmez dostlarım derdi. Milletin önüne fikirle çıkın, projeyle çıkın, huzurla çıkın.
Doğru.
İnsanları kötüleyerek değil, siz ne yapacaksınız onu söyleyerek çıkın. Bu millet sevmez derdi birbirinin hakkında kötü söyleyeni. Doğruydu ve o sayede başarılı olmuştu. Ama şu geldiğimiz noktada gerçekten üzüntüyle izliyorum.
Yani tabii her ülkede muhalefet adı üstünde muhalefet yapar. Fakat rahmetli Özal'ın da söylediği gibi yapıcı, güzel üslupla, daha doğruya çekici, yani hatayı eleştirici, doğru bir şeyde destekleyici bir tutum içinde olması gerekmiyor mu?
Bakın, ben MDP Genel Başkanı olarak Özal'ın karşısında bir muhalefet partisinin lideri ve grupta, mecliste grubu olan bir partinin lideriydim ama biz birbirimize karşı çok saygılı, çok sevgili davranırdık, kışkırmazdık. Çünkü bir gün ülkenin ihtiyacı için bir araya geleceğiz. Bir masaya oturacağız. Evet, yüz yüze doğru. Bakacağız. Öyle şey olur mu? Yani eğer siz en üstte öyle bir üslup kullanırsanız aşağı doğru bunun yansımalarını ve felaketini düşünün. Büyük bir sorumluluk var liderlerde. Çok büyük bir sorumluluk var. Özellikle böyle dönemlerde çok büyük sorumluluk var. Böyle ağır laflar ederek, birbirine hiç olmayacak yakıştırmalar yaparak, böyle politika olmaz, buna politika denmez. Buna politika denmez. Yani bu fırsatçılık gibi bir şey. Ama bunun sonunda ülkeye ne zararı oluyor, onu iyi düşünmeleri lazım.
Evet.
Çok iyi düşünmeleri
bir
lazım.
Bir de esasında partiler bunu kendi oylarının artışına vesile olan bir şey olarak görüyorlar ama öyle olmuyor.
Bilmem ki.
Sonuç hep öyle oluyor. Yani çok agresiflik, çok hakaret, çok işte suçlayıcı üslup bence bir partiye çok oy kaybettirici.
Millet onu sevmez, hayır. Hiç öyle bir üslubu sevmez. Kesinlikle sevmez, hayır. Kendine daha böyle yumuşak, hoşgörüyle bakan, çünkü gerçekten içinde demokrasi düşüncesi olan, inancı olan insan bu kadar kötü ve sert olamaz.
Evet.
Hoşgörülü olur, karşıyı dinler ve bir şey söylediği zaman da yumuşak yumuşak söyler.
Medeniyet, güzel ahlak da bunu gerektirir.
Yani
zaten.
Bunu gerektirir. Ben bu işin içinden geldiğim için rahatlıkla söylüyorum, biz hiç böyle yapmadık. Biz hep birbirimizin hatırını sayarak politika yaptık. Tenkit ettik. Yaptıklarını beğenmedik ama böyle bu üsluplu olmaz. Bunun bir hiç kimseye faydası yok.
Esasında geçen dönemlerde politika yapmış siyasetçilerin tecrübelerinden faydalansalar, onların o olgun, daha itidalli, daha istikrarlı tavırlarından faydalansalar. Bir de demin önemli bir şey söylediniz. Türkiye'nin bir büyüye ihtiyacı var dediniz.
Büyüye ihtiyacı.
İşte bu hem maneviyat
hem
akılla.
Omnisman dedikleri hani bir müessese var ya, işte orada keşke öyle biri olsa ki desek ya ne yapıyorsunuz siz? Bu ülkeye yazık değil mi? Bu yaptığınız doğru mu? Bu düşmanlık yaratarak, insanları birbirine düşürerek nereye götüreceksiniz dese de böyle dinlenen bir ses olsa keşke.
Esasında dünyanın böyle bir herhalde dünyaya ihtiyacı
yok,
var.
Evet. Şimdi ben politikayı bisiklet yarışına benzetirim. Düşenin kimse tutup elinden bakmaz. Çünkü o çok şükür o gitti ki ben gidiyorum, o düştü ki ben gidiyorum diyor. Ve maalesef Türk politikasında bakın, Amerika'da başkanlar, eski başkanları mutlaka ülkenin iyiliği için, hizmet için kullanırlar.
Doğru.
Diğer ülkelere temsilci olarak gönderirler. Siz hiç Türkiye'de eskiden hizmet etmiş, yetişmiş politikacının aranıp da değerlendirildiğini duydunuz mu?
Pek duymadık.
Hayır.
Galiba.
O alışkanlığımız da oluşmadı. O olsaydı bunların birçoğu olmazdı. Çünkü eğer geçmişten ders almıyorsanız, diyor ya, tarihten ders alınsaydı tekerrür mü ederdi diye.
Evet. Esasında tabii gençler ön planda olmalı. Yani dinamik, enerjik
tabii
bir
ki.
Yapı olmalı. Ama dediğiniz
danışman
çok doğru.
Olarak.
Bütün ömrünü bu ülkesi için vakfetmiş olan, belli bir yaşa ulaşmış, bütün ömrü Türkiye siyasetinde geçmiş olan kişilerin de daha itidalli bir yapıya yön vermelerine izin vermek güzel olur herhalde.
Özellikle böyle dönemlerde. Çünkü onlar uzlaştırıcı, barıştırıcı ve bu kavgayı önleyici olurlar ve işin doğrusu neyse, bu tozdan dumandan işin doğrusunun ne olduğunu da bulamazsınız. Öyle bir kötü bir şey ki.
Evet.
Ya her şeyi kendi mecrasına sokup hesap verilecek yerlere götürüp orada neyin doğru neyin doğru, çünkü teknoloji öyle bir hale gelmiş ki her şey mümkün. Dinlemek mümkün, montaj mümkün, söylenmemiş şeyleri söylenmiş göstermek mümkün, her şey mümkün.
O zaman herhalde fevri davranmayıp kişilerin önce gerçekten suç varsa yargılanmalarına izin verip yargı süreci tam olarak tamamlandığında suçludur ya da değildir diye bir şey söylemek lazım, gerekiyor. Tabii. Öbür türlü şeyin gerçekten vebali de çok büyük oluyor Allah katında.
Ama işte bizim Türk politikasında bu hep yapıldı, bu yanlış hep yapıldı. Hep bu suçlamalar yapıldı. Zavallı Özal için de neler yapıldı.
Tabii.
Süleyman Bey için yapıldı. Hep yapıldı.
Ailesiyle ayrı uğraşıldı. Kendisiyle ayrı uğraşıldı. Hatta aileye yeni katılan bireylerle ayrı uğraşıldı.
Evet.
Toz duman, evet, iftiralar atıldı. Yani maddi iftiralar atıldı.
Şark anlayışı diyorum ben buna. Bunu Batı'da görmezsiniz. Bu bizim toplumumuza özge bir şey. Fikriyle, hizmetiyle, gayretiyle gelemeyen kötüleyerek, böyle iftiralar ederek falan bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Bunlar yanlış şeyler.
Bir de efendim bu son yıllarda Türkiye'nin etrafında, Orta Doğu'da, çeşitli yerlerdeki ülkelerde Türkiye'de uygulanmaya çalışılan senaryonun benzeri senaryolar uygulandığını görüyoruz. Çeşitli biliyorsunuz. Irak'ı birbirine kattılar. Suriye'yi birbirine kattılar. Şu anda Ukrayna'da çok büyük olaylar oluyor. Ve olaylara baktığınızda sanki ani bir halk hareketiymiş gibi gösteriyorlar. Ani bir halk ayaklanmasıymış gibi. İşte yakıp yıkmalar başlıyor. Yürüyüşler başlıyor. Devlet başkanının ya da başbakanın evine, işte çalışma ofislerine saldırılar planlanıyor. Ve bunu da sanki halk yönetimden şikayetçiymiş gibi, bu sebeple de yönetim istifa etmesi gerekirmiş gibi gösteriyorlar. Ben bunun açıkçası dünya çapında bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar yani birbirinin kopyası şeklinde benzer olaylar sanki gizli bir el ülkelerde, tabii ki kaderde olan bir şey. Fakat bu oyuna gelmemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela Türkiye'de Gezi olayları yaşandı. Gezi olaylarını sanki Yeşil'e karşı, işte Yeşil'in yok olmasına karşı öyle bir şey yok. Bu konudaki fikrinizi
yani
almak
ağaçta,
istiyorum.
Yani iki ağaçta üç, Gezi şey park düzenlemesi ilgili değildi. O tamamen bir hareket oluşturma. Bakın, Türk milleti ve Türkiye'yi yönetenler çok dikkatli ve çok akil olmak zorunda. Biz bir ateşin ortasındayız. Dünyanın en kargaşalı bölgeleri Kafkasya'dır, Balkanlar'dır ve Orta Doğu'dur. Şu anda da dikkat edin, bütün buralar ateş içinde. Biz bu istikrarsız bir ortamın içinde yaşayan tek istikrarlı ülkeyiz.
Bu çok önemli.
Tek demokrasiyle yönetilen ülkeyiz. Tek halkından ve dünyada yeri olan ülkeyiz. Çünkü bakın işte İran, Irak, Suriye, Afrika'ya geçin, Balkanlar, işte Ukrayna perişan oldu, Kafkaslar. Böyle bir coğrafyanın içinde olan bir millet ve onu yönetenler böyle mi yapar? Çok çok dikkatli olmak lazım.
Osmanlı'nın da torunuyuz, mirasçısıyız. Koskoca yani imparatorluk. Zaten küçüle küçüle Türkiye Cumhuriyeti haline gelmiş. Evet. Bir de bunu bu cumhuriyeti bölmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük anormallik tabii.
Ve o zaman Osmanlı'nın son dönemlerinde Batı bizim aleyhimizde, Arap devletlerinde, Kafkaslar'da, Balkanlar'da öyle aleyhte bir şeyler yapmış ve halkı kışkırtmış ki, yani dostumuzdan çok düşmanımız var. Kabul etmek lazım. Daha yeni yeni Araplar bize ısınıyordu.
Balkanlarla bayağı da güzel ilişkiler kuruyorduk.
Isınıyordu.
Evet.
Balkanlarla güzel bir şeye giriyorduk, diyaloğa.
İşte ben sorunun biraz bu olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen, kaderinde olan bir liderlik vasfı var. Bu tabii ki kibir, enaniyet, ırk üstünlüğü tarzında değil ama
İnşallah.
Ekonomik olarak da
öyle umuyordum.
Çok iyi gidiyoruz. Dış politika olarak da çok güzel bir takım uygulamalar yapılıyordu. Biliyorsunuz sıfır sorun dış politikası var Sayın Bakanımız Davutoğlu'nun önderliğinde.
Sıfır sorun dış politikaydı ama şimdi hep sorun dış politikaya döndü.
Ama biz yine kolayca o günlere dönebiliriz.
İnşallah.
Yani
şu anda hiç açık değil bu dış politika durumumuz. Hiçbir etrafımıza bakın, dost olduğumuz bir yer yok.
Ama biraz
biz yapmadık. Biz sebep olmadık.
Tabii.
Ama o hale getirildi. Yani Suriye o hale getirildi, Irak o hale getirildi. Ondan sonra biz yapmadık ama şu anda maalesef o sıfır sorun durumu gerçekleşemedi.
Fakat biraz da tabii içeride de kendimizde de kusuru aramak gerekiyor. Çünkü mesela biz hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Yani biz Türkiye'nin çok tamamına yakını milliyetçidir biliyorsunuz, inançlıdır.
Öyledir.
Ve güzel ahlak sahibidir. Evet. Özellikle Anadolu'da dünyanın en güzel ahlakına rastlamak hiç mümkün. Evet. Dolayısıyla da parçalara ayrılmak, vakıflar, dernekler, cemaatler, tarikatlar tabii ki doğal. Yani geçmişten yani beri onlar, geliyorlar. Olacak. Ama bunların arasında iç çekişme yapmak açıkçası hiçbir zaman Türkiye'nin faydasına hayır, olmuyor. Tam tersine Türkiye'yi tamamen zedeleyici, Allah korusun belki politik olarak çökertici bir yapıya doğru götürüyor. Dolayısıyla da hem partiler arasında sözlü muhalefet olabilir ama sevgiye dayalı bir muhalefet olması gerekiyor. Cemaatler ya da partiler arasında, tarikatlar arasında yine eleştiriler olabilir. Eleştiri insaniyedir.
Olur yani.
Ama güçlendirmeye, birleştirmeye yönelik bir tutum %100. Olması gerekiyor.
Bakın benim bir tek ümidim var. Hep o ümidiminden yaşamışımdır. Ve hep de haklı çıkmışımdır. 60 ihtilalinden sonra Türkiye nereye gidecek dediniz. Millet sandıkta en güzel kararı verdi. 70'de öyle, 80'de öyle, 90'da öyle, 2000'de öyle. Millet sonunda o sandıkta o kadar güzel bir karar veriyor ki. Öyle bir doğruyu seçiyor. Öylesine Türkiye'yi tekrar reyine ve rayına oturtuyor ki. Ben bu millete güveniyorum.
Çok güzel bir sözünüz.
Evet. Güveniyorum çünkü hep yaşadım. Her seferinde ümitsiz bir şekilde bakarken birdenbire sandıktan bir mucize çıktı.
Evet.
Sandıktan bir mucize çıktı. 2002'de böyle bir şey umulur muydu? Birdenbire Türkiye bir istikrarın içine girdi. Bu önümüzdeki mahalli seçimde, ondan sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde ve özellikle genel seçimde ben yine bu milletin aklı selimine güveniyorum.
Yani şunu söyleyebiliriz değil mi? Bir takım mihraklar açıkçası halkın ferasetini, aklını hiçe sayıyorlar.
Hiçe sayıyorlar.
Saygı göstermiyorlar. Tamam halkımızın belki tamamına yakını, kültürel seviyesi çok yüksek olan insanlardan oluşmuyor. Ama buna rağmen hem çok zeki hem çok akıllı, feraset sahibi.
Sağduyusu var.
Halkımız
o, o sağduyusu Allah'ın da yardımıyla
İnşallah,
o sağduyuyu sandığa giderken öyle bir gösteriyor ki hayretle izliyorsunuz. O 2002'de bütün o Türkiye'yi 2000 yılı batıran, 2001'e getirenler tümü yok oldu.
Evet.
Birdenbire yepyeni bir ekip.
Allah yeni bir yol açtı.
Bu sefer de gene öyle olacak.
Esasında sizin gibi böyle olumlu düşünen, pozitif düşünen insanlara gerçekten çok ihtiyaç var.
Düşünmek
zorundayım. Çünkü olayların, kavgaların içinden değil de dışından bakmayı biliyorsunuz. Evet. Bir de çatışmanın değil de birliğin, bütünlüğün Türkiye'ye hayır ve fayda getireceğini biliyorsunuz.
Ben bunların yaşamak istediklerinin hepsini yaşadım. Makamların hepsini gördüm. Benim için tek bir hedef var. Türkiye'nin geleceği, mutluluğu, refahı. Onun için diyorum ki bırakın şu kavgayı, şu çekişmeyi. Siz güvenin o millete. Oradan çıkana da riayet edin. Allah'ın yardımıyla bu işin hepsi iyiye gidecek diye
Maşallah,
düşünüyorum.
Maşallah, elhamdülillah. Doğru
Başka
söylüyorsunuz.
Başka çaremiz yok.
Evet. Bir de efendim Türkiye'de gençlerin de daha ciddi bir ideolojik eğitimden geçirilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Sadece ideolojik değil de yani politik camiada da daha ön planda olabilirler. Fikri faaliyetin içinde olabilirler. Biraz 1980 öncesinde tamam gençlerin hataları vardı. Fakat daha güçlü bir ideolojik zeminleri vardı. Şimdi yıl geldi 2014'e. Gençlerin tamam medeniyet artsın, kültür artsın, daha saygılı, daha böyle entelektüel bir gençlik yetişsin. Ama ideolojik yönden de belli başlı kesimlerde biraz zafiyet olduğunu düşünüyoruz.
Hiçbir şey kalmadı. Gençliğin şimdi ben bir neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Yani 70'li yıllarda, 80'li yıllarda yapılan doğru muydu? Değildi.
Değildi.
O kadar tabii. Saplantılı ideolojinin peşinde düşmek de doğru değildir. Aklını kullanacaksın ve ülkenin yararını düşüneceksin. Ama şimdi hiçbir şey yok. Yani gençlere şöyle bakıyorum. Hangi fikrin etrafında toplanmışlar? Sivil toplum kuruluşlarında yoklar, hiçbir yerde yoklar. Yoklar.
O zaman sivil toplum kuruluşlarının gençliğin eğitiminde daha büyük rol oynamaları gerekiyor. Devletin de sivil toplum kuruluşlarına bu yönde herhalde yol açması
Bizim
gerekiyor.
İşte eski politikacılar ve bürokratlar tuttuk 2001 yılında bir vakıf kurduk. 2000'li yıllar Ekonomik Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı diye. Çok seçkin bir kadro. Ve de senede 4-5 tane Türkiye'nin ana meselelerini işleyen toplantılar yapıyoruz. Kimse gelmez oldu. Ve her kanattan insanları çağırıp hiçbir tarafı şey yapmadan, yönlenmeden gerçeği bulmaya çalışıyoruz. Bakanlar geliyor, hükümet erkanı geliyor, muhalefetin liderleri de gelip katılıyor. Her kesimden, özellikle üniversitelerden hocalar getirtiyoruz. Sorular soruluyor, tartışılıyor. TOB'un şeyinde yapıyoruz ki tarafsız bir yerde yapalım diye. Son yıllarda eskiden 300-400 kişi geliyordu, şimdi 20-30 kişiye düştü. Toplumda da bir şey yok böyle bu gibi çalışmalara, konulara bir ilgi kalmadı.
Ama biraz neyin etkisi var biliyor musunuz?
Gençler hiç katılmıyor.
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler bir faaliyet yaptığında, ideolojik bir faaliyet yaptığında, ben bizim camiadan da biliyorum, bayağı ciddi iftiralara maruz kalabiliyorlar.
Doğru.
Yani siz ne kadar doğru yolda yürürseniz yürüyün, ne kadar işte mal varlığınıza, vergilerinize, işte her türlü şeye dikkat etseniz de birileri çıkıp, sizin önünüze çıkıp, işte bu faaliyetinizi durdurmaya çalışıyor.
Doğru.
Ve birdenbire böyle garip bir yargı sürecinin içine giriyorsunuz. Bu hem gençleri caydırıyor, hem de Türkiye'de belli sivil toplum kuruluşlarının biraz geri planda durmalarına vesile oluyor.
Bir de sivil toplum kuruluşları eskisi gibi desteklenmiyor artık. Eskiden
i̇şte
biz
bu yanlış.
Şeyden yardım alırdık, meclise gider, kendimizi tanıtır ve bu şeylere, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına. Çünkü şu anda bir toplantı yapmak bile gerçekten çok mali bir konu.
Evet.
Bir desteğiniz, sponsorunuz olmazsa sıkıntı çekiyorsunuz.
Esasında
benim bir vakfım daha var. Marmara Grubu Vakfı diye İstanbul'da.
Hı
hı. Son zamanlarda baktık ki artık yurt içi biz Avrasya toplantılarını yapıyoruz. 16. Avrasya ekonomik toplantılarını yapıyoruz. En az 50-60 ülke katılıyor. Her ülkenin yöneticileri geliyor. O çok büyük ilgi görüyor.
Bayağı farsınız.
Uluslararası bir hale geldi. Çok da değerli bir başkanımız var, Aktan Süver diye. O işin başında. O bu işi güzel yürütüyor. Dedim Hakan haklısın yani. Türkiye'nin içine dönmektense dünyaya dönmek daha iyiymiş. Ciddi bir potansiyele ulaştı orası. Biz burada içte kaldık, olmadı.
Evet, hem içeride hem yurt dışında faaliyet, ikisi birlikte
yürürse
güzel,
evet,
oluyor.
Evet.
Atatürk de gençliğe çok büyük önem vermiş. Hanımlara çok büyük önem vermiş. Ve gerçekten Türkiye'nin geleceğinde hem hanımların hem gençlerin çok önemli rol oynayacağını söylemiş. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Yani o kadar güzel tespitler yapmış ki, önce şu laiklik, sonra gençliğe ve kadınlara önem vermesi ve işte modern dünyaya dönüşü. Bunların hepsi güzel başlangıçlar. Onları akıllı bir şekilde götürmek lazım. Herhalde hanımların en az bizim kadar, erkekler kadar etkili olması lazım. Aslında hanımlar daha çalışkan, daha gayretli,
daha
hoşgörülü,
daha
ılımlıdırlar. Arası erkekleri kenara çekip, durun bakalım hanımlara, yol verin demekte fayda var.
Efendim, bir diğer konuya gelince, Türkiye ile Suriye arasında biliyorsunuz meseleler var. Türkiye uzun binlerce yıldan gelen işte Osmanlı geleneğiyle, imanlı, böyle hani her tarafa kol kanat gelen geleneğiyle mültecilere kapılarını açtı. Ve bu yönde de Türkiye'yi caydırma yönünde de bayağı saldırılar oldu, provokasyonlar oldu. Buna rağmen bu politikamız devam ediyor. Bu da esasında pek çok Müslüman ülkenin, Orta Doğu'da, bölgedeki pek çok ülkenin Türkiye'den de ne kadar bir medet umduklarını, ne kadar kurtarıcı olarak gördüklerini gösteriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Dünya Suriye politikasında sınıfta kaldı. Yani olacak bir şey değil. Hani nerede insanlık? Nerede kaldı? Hiç öyle bir şey yok. Ben hatırlıyorum, o zaman Saddam döneminde Saddam Kürtlere zehirli gaz kullanıyor. Büyük bir göç bize doğru geliyor. Özal dedi ki gelenler kardeşlerimiz, dindaşlarımız, bizim dedi coğrafyamızın birlikte yaşadığımız insanları, açacağız kapıları. O zaman da açtık. Türkiye her zaman açtı. Bakın Anadolu, Anadolu'nun halitasına baktığın, halita oluşumuna, dünyada kimin başı sıkışmışsa Türkiye'ye, Anadolu'ya gelmiş. Kafkaslar'da bir olay mı olmuş? Abhaz'ı, Gürcüsü, Çerkez'i, Çeçen'i Türkiye'ye gelmiş. Balkanlar'da bir şey mi olmuş? Boşnak dahil Türkiye'ye gelmiş. Yahudiler bir eziyet mi görmüşler? Türkiye'ye gelmişler. Bizim geleneğimizde, tarihimizde var. Kucak açmak, zorda olanlara sahip olmak. Tabii ki biz Suriye'den gelen herkese sahip olacağız. Ama orada yüz binler ölüp gidiyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Niye? Dünya geriye çekildi, seyrediyor. Böyle şey olmaz. İşte İnsanlık ayıbı.
Bu da herhalde...
Tek insanlık yapan biziz. Başka da kimse kalmadı.
Dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat etme imkanı buluyorum. Ben de buluyorum. Arkadaşlarım da buluyorlar. Ve gerçekten Müslüman ülkeleri tek tek gezdiğinizde, hatta Müslüman olmayan ülkeleri bile gezdiğinizde Türk modelinin güzel olduğunu söylüyorlar. Hem inançlı, hem laik, hem demokratik, hem şefkatli, merhametli bir yapıya sahip. Türk ordusu da öyledir. Şefkatli, tabii, merhametli bir yapıya hiç sahiptir. Farklı bir ülkeye askeri olarak gitmek durumunda kalsalar bile oranın halkına kucak açıp yardım eden bir şefkatli, merhametli yapıya sahipler. Evet. Dolayısıyla Türkiye doğal lider diyebilir miyiz?
Keşke. O güçte olsak da.
İnşallah. Olacağız.
O güçte doğru gidiyorduk. Tekrar bir şey oldu. Keşke o güçte olsak da. Çünkü dünyada İslam'ın sahibi yoktu. Hep onlar ezildi. Hep onlar. Hala da öyle. İşte sahiplenmeye başlamıştık. Elimizi uzatıyorduk. Ta Myanmar'a kadar, ondan sonra Afganistan'a kadar, her tarafa, Sudan'a kadar. Önümüz kesiliyor.
Kesiliyor ama biz eğer aklı başında davranırsak, İnşallah. İçeride birlik bütünlüğü sağlarsak, İnşallah. Türkiye'nin önünü kesebilecek kimse yok. Mesela Amerika'daki düşünce kuruluşu üyeleri, gizli CIA olan olarak bilinen Stratfor, bütün kuruluşların ara ara Türkiye'nin liderliği ile ilgili açıklamaları oluyor. Hatta Amerikan Başkanı Sayın Obama'nın bile yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye'nin liderliğine dikkat çeken konuşmaları oldu. Türklerin dışında, Türklerin bir kısmının diyeyim, hepsi değil, biz gayet güzel farkındayız ama Türkiye'nin lider olabileceğine dair inançları nedense dünyanın çeşitli ülkelerindeki kişilere göre daha az. Burada bir yanlış yönlendirme var, bir provokatif durum var. Açıkçası medyanın bir kısmı bunun önünü çekiyor, yani önderliğini yapıyor.
Yani bizde hep öyledir, kendimize karşı devamlı öyle bir küçümsememiz vardır. Fakat asıl tehlike ne biliyor musunuz? Keşke biz lider olmak üzere olduğumuzu belli etmesek. Asıl kıskançlığı o çekiyor ya. İşine gelir mi Amerika'nın ya da Avrupa Birliği'nin ya da Rusya'nın? Türkiye lider olsun, Orta Doğu'da, İslam aleminde sözü geçsin. İşine gelir mi?
Gelmez ama...
O görüntüyü vermeden liderlik yapmakta fayda var.
Yalnız liderlik anlayışı, belki de kafalarındaki liderlik anlayışı yanlış. Şimdi onlar şöyle bir lider hayal ediyorlar belki de. Belki de geçmişte böyle bir liderlik anlayışını gördüler. Mesela bir ülke lider olduğunda işte diğer ülkeleri tahakküme altına alır. Askeri operasyonlar olur. İşte diğer ülkelerin belki yönetimlerini zayıflatmaya çalışır. Türkiye'nin yapısı bu değil. Yani Türkiye lider olursa eğer Allah'ın izniyle Orta Doğu'da ve dünyada barışın temin edilmesine vesile olacak tek ülke.
Doğru doğru ama
birliği
tabii
sağlayabilecek
bu arada iyi ilişkileriniz sayesinde ticaretiniz artıyor, yatırımlarınız artıyor, sermaye akışı geliyor gidiyor, ekonomik ve sosyal faydası da oluyor ya, işte o kıskançlık yaratıyor. Bütün mesele de orada ya. Yani biz Avrupa Birliği'nden baktık ki onlardan ekonomik fazla bir fayda yok, döndük Orta Doğu'ya. İhracatımızı sürdürdük. Yeni pazarlar bulduk. Bu kimin işine gelir ki?
Evet. Esasında biz şunu söylüyoruz. Uzun süredir de söylüyoruz. Hatta Dışişleri Bakanlığımız, hükümetimiz Sayın Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde bir kısmını gerçekleştirdi. Vizeler ve pasaportlar kalksın diyoruz.
Kalkıyordu.
Serbest dolaşım sağlansın diyoruz.
Sağlanıyordu.
Ticaret bu vesileyle muazzam bir artış sağlar. Allah izin verirse inşallah.
İnşallah.
Bunun için de en yakınımızdaki ülkelerden başlayarak pasaportları kaldırsak, birkaç ülke bir araya gelip ortak ticari faaliyet başlasak ya da İttifak içinde olsak ve desek ki bundan sonra bir saldırı, bir karışıklık olduğunda biz güzellikle, hayırla birlikte hareket edeceğiz desek, bu esasında bütün dünyanın politik dengesini değiştirebilir diye düşünüyorum.
Herhalde. Ama yani iki şeye çok önem veririm ben. Hep bunu yaşamışımdır. Eğer TÜSİAD'a gerekli ilgiyi gösterip onları kayırmazsanız, eğer Avrupa Birliği ile onlar ne derse desin elinizi uzatıp onlardan beklemezseniz, hemen karşınızda bir şey doğar. Güçler doğar. basının içinden, dışarıdan, içeriden üstünüze gelirler. Onları gözeteceksiniz. Avrupa Birliği kendilerinin dışında yeni bir oluşum olduğunu hissettiği an Türkiye'nin buna izin vermez.
Ama biz mesela yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerle onların üzerindeki bu tedirginliği atabiliriz.
Atmamız
mesela
lazım.
Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Devletin tabii devlet mensuplarının birebir bütün ülkelerdeki yoğun olarak bütün makamlarla görüşmesi mümkün olmuyor.
Hayır, mümkün
yani
değil.
Dışişleri Bakanlığı bir bakanlık neticesinde ne kadar ülkede ne kadar kişiyle sosyal bağ içine girebilir? Onun için özellikle batılı ülkelerde de bu uygulanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ön plana çıkartılması gerekiyor. Mesela bir ülkenin tabii ki birliğinin bütünlüğünün artması için, yurt dışındaki lobi faaliyetlerinin yapılması için bunun için elemana ve kadroya ihtiyacı oluyor. O zaman vakıflar, dernekler ne güne duruyor? Mesela Dışişleri Bakanlığımız, hükümetimiz rahatlıkla bütün sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyebilir. Gerek yurt içi gerek yurt dışı görüşmelerde onların yardımlarından faydalanabilir. Türkiye dışındaki lobi faaliyetlerinde faydalanabilir.
Doğru.
Böyle olmak yerine...
Bizim o yurt dışında Avrupa'da öyle bir gücümüz var ki.
Tabii.
Bizim milyonlarca insanımız orada yaşıyor. Onlara o etkinliği verip buradaki sivil toplum örgütleriyle o bağlantı kurulsa çok güzel şeyler olur. Ama biz birbirimizle uğraşmaktan öyle şeye fırsat evet. bulamadık bir türlü.
Ama şunu düşünüyorum, şeytanın düzeni ya da kurduğu tuzaklar güçlü gibi görünür ama üflediğinizde de kaybolur gider. Yani ne kadar çetrefilli, Allah'ın izniyle,
evet.
tabii ki Allah'ın izniyle.
Evet.
Bir sorun varsa yaratan Allah, onun çözümüyle birlikte yaratıyor. Türkiye'de karmaşık böyle bir çekişme ortamı varmış gibi görünüyor ama Allah'ın izniyle bu kolayca
İnşallah.
Giderilebilir.
Ve uzlaşması en kolay olan kesimler uzlaşaması hale geldi. Niye?
İnşallah. Peki efendim son günlerde biliyorsunuz, Türkiye'de özgürlüklerin de arttırılması konusunda epey girişimler var. Yani hem yeni kanunlar çıkartılıyor bu yönde, yeni tasarılar oluşturuluyor. Mesela bir internet yasası var biliyorsunuz. Biz şunu savunuyoruz. İnsanlar alabildiğine özgür olsunlar. Yani bütün düşündüklerini, inançlarını her platformda böyle kafalarında bir baskı hissetmeksizin ifade etsinler. Sadece hakaret, bunu hakarete ve karşı tarafı aşağılamak yönünde kullanmasınlar. Bu konudaki fikirlerinizi
gerçek
alabilirim.
Gerçek demokrasi budur işte. Ulaşılmak istenen nokta bu zaten. Keşke ulaşabilsek ama öyle şeyler oluyor ki birdenbire tam işin önü açılıyor, rahatlıyor derken bir takım olaylar oluyor, tekrar tedbirler alınıyor, önlemeler oluyor falan. Yani mehter takımı gibi. İkileri bir geri daha tam istediğimiz noktaya gelemedik. Bir de tabii teknoloji öyle gelişti ki neye engel olabilirsiniz, neye olamazsınız o da çok belirsiz hale geldi.
Yani tabii internette de alabildiğine biz diyoruz ki internet mesela...
O sosyal medya dediğiniz şey de öyle sorumsuz, öyle kötü şeyler oluyor ki. Gerçekten de eğer onlar devam edecekse o hürriyet mi?
Değil tabii. Ama bu tabii yine dediğim gibi özgürlük olsun fakat yargı hızlı hareket edebilsin. Mesela şöyle bir şey oluyor. Sosyal medyada bir hakarete uğradığınızda ya da size hakaretimiz bir internet sitesi açıldığında siz yargıya başvurup bunu işte kapattırıp bunun tahribatını telafi edene kadar eskiden çok uzun zaman geçiyordu. Şu anda o zaman hızlandırıldı.
İnşallah.
Allah'a hamdolsun.
Yani inşallah. Edene kadar işte geçiyordu zaten.
Geçiyordu.
Olanlar oluyordu.
Tabii.
Yayılıp gidiyordu. Yani o yani kamuoyuna dönük haberler veren, görüşler açıklayanların bir takım etik kaideleri olmalı. Onu sağlayan bir takım unsurlar olmalı. Öyle herkes her aklına geldiğini belli ölçülerin dışına çıkarak söyleyememeli. Haksız, hakaret, kötüleme. Bunu bir şekle sokmak lazım. Onun içinde kalmak kaydıyla herkes görüşünü açıklamalı, inancını söylemeli. Ama kötülük yapmadan, hakaret etmeden, yalan söylemeden.
İnşallah. Böyle bir konuda şikayetçi olduğunuzda Çok değişik bir antipropagandaya, bir saldırıya maruz kalıyorsunuz. Hemen size şunu söylüyorlar. Siz insanların özgürlüklerini mi kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Ne alakası var? Hakaret etme özgürlüğüne hiç kimse sahip değil. Tabii. Yani bir insan mesela ben inançlıyım diyebilir. Müslümanım, Hristiyanım diyebilir. Ateistim diyebilir. Evet. Ya da diğer kişilerin inançlarını nezaket çerçevesinde eleştirebilir. Ama bunu hakaret konusu, inanca, maneviyata hakaret konusu haline olmaması getiriyorsa lazım. Tabii orada o noktada yargı mutlaka devreye
girmeli. İşte orada ölçülerini koyup önleyici tedbirlerini alıp ondan sonrasını demokrasinin gereklerine uygun şekilde hür ve bağımsız şekilde kullanmaktır. İnsan unsuru.
Evet.
Bütün mesele oraya geliyor. İnsan unsuru. Ülkenin kültür düzeyi, anlayışı. Eğer demokrasiye uygunsa, hürriyet kullanmaya uygunsa, o düzeye gelmişse hiç mesele yok. Zaten problem çok az oluyor. Ama değilse ve kötü kullanılırsa önlemesi o kadar zor ki.
O zaman şunu söyleyebilir miyiz? İnsan unsuru dediğiniz için söylüyorum. Türkiye'de pek çok problemin oluşmasına vesile olan şey Türkiye'de gittikçe artan bir sevgisizlik, biliyorsunuz. Evet. Dünyada öyle. Evet. Dünyada öyle bu dönemde ve insanların birbirlerine karşı olan sevgilerinde, hatta aile bireylerinin birbirlerine olan
çok güzel söylüyorsun.
Şeylerinde, ilişkilerinde sevgi tabii, eksikliği oluyor.
İnsanlar birbirini sevse, saysa, vicdanında ona karşı sevgi ve saygı duysa bunları yapmaz.
Evet.
Bütün mesele orada. İnanışı olsa İnşallah. Yapmaz.
Esasında Allah sevgisi çok güçlü olan bir insan, insanlara yapmaz. Karşı da çok güçlü sevgi besliyor. Evet. Hayvanlara karşı da, bitkilere karşı da.
Ben onu söylerim hep. Eğer kendi içinizde bir Allah korkusu duymuyorsanız, vicdanınızda bir ses gelmiyorsa her şey yapabilirsiniz.
Evet. Allah korkusu ve Allah sevgisi.
Evet.
Efendim, programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi yıllarını Türk siyasetinde hizmetle geçirmiş, hem inançlı, hem milliyetçi, hem olgun insanlara çok ihtiyaç var.
Sağ olun.
İnşallah Allah yeni yeni görevler yaratır. İnşallah çok daha huzurlu, çok daha mutlu bir ortamda tekrar bir araya geliriz.
İnşallah.
Sorunları bertaraf ederiz ve barışı temin eden bir ülke haline geliriz.
Ben de size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayıncılık yapıyorsunuz. Çok iyi niyetle çok güzel şeyler düşünüyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Başarılı olun inşallah.
İnşallah.
Ülkenin güzelliğine katkıda bulunmaya devam edin.
İnşallah.
Ben de size teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu akşamki Hayata Dair programının konu Sayın Öykü Söylemezoğlu'ydu. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.